Sporsh Time.
Volkan'ın seçimi. Yıl 2019, yer Ankara, Anıttepe Spor Tesisleri. Akşama doğru baktım, telefonum çalıyor. Arayan, beni sayısız sorusuyla çılgına çeviren genç bir adam. Adı Volkan. Onu Anıttepe'den tanıyorum. Kalbi sporla atıyor Volkan'ın. Sırf bu yüzden bütün sorularını cevaplıyorum. Volkan durur mu? Elbet yine soracak. Abi, akşam Anıttepe'ye gelecek misin? Geleceğim diyorum, merak etme. Akşam saat 7 civarında tesislerdeyim. Volkan beni daha giriş kapısının önünde karşılıyor. Sonra abi diyor, ben kendimle ilgili yeni bir karar aldım. Karar mı? Neymiş, anlat bakalım. Ben futbolcu olmak istiyorum. Çok geç olmadı mı dediğim anda biraz da kinayeli, belli mi olur abi, bakarsın başarırım diyor. Sonrasında en az 4 ay ortalarda göremiyoruz Volkan'ı. O ara insanın konu spor olunca dinlemekten bıktığı soruları bile özleyeceği geliyor aklıma. Nihayet yeniden karşılaşıyoruz Volkan'la. Neler yaptın, anlat bakalım, futbol nasıl gidiyor? Abi, anladım ki ben o kadar da yetenekli değilmişim. Kısacası bıraktım. İyi de sen futbolu çok sevmiyor muydun? Hemen pes etmen doğru mu? Neyse, bak şimdi beni iyi dinle. Spor akademisi ya da hakemlik konusunu hiç düşündün mü? Böylece hem okul hem de futbolun içinde olmaya devam edersin. Baktım Volkan net bir cevap veremiyor, sustum. Sonra yine uzun süre kayıplara karıştı. Oysa soruları, değişen seçimleri, okul hayatı ve futbol sevgisiyle Volkan'a ne kadar alışmıştım. Son görüşmemizde ilk soruyu ben soruyorum. Hayırdır, yine ne oldu, anlat bakalım. Abi, biz Anıttepe'den taşındık, o yüzden gelemedim. İyi de insan en azından bir telefon eder. Sana yüzlerce soru sordum abi. Sen de hepsini büyük bir sabırla cevapladın. O yüzden bir şeyi başarayım, ondan sonra konuşalım istedim. Yahu sen adamı çatlatırsın, neyi başardın söylesene. Hakem kurslarına katıldım. Anlayacağın, karşında bir futbol hakemi duruyor. Hatta birkaç genç takımın maçını bile yönettim. Bu arada spor akademisi meselesi de tamam. Yıl sonunda Çanakkale Spor Bilimleri Fakültesine başlıyorum. Öyle mi dedim. Çok sevindim ya. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Özetle Volkan çok soru sordu. Seçeneklerinin kısıtlı olduğuna inandığı yeteneklerine rağmen tek tek denedi ve başardı. Kolay mı? Niceleri benzer tesislerden çıkmış ve sayısız maç yönetmişti. Hem bakalım Volkan bundan sonra nasıl bir sınav verecek? Öyle ya, günümüz futbolu, yeni sorular, adil hakemler ve daha da net cevaplar istiyor. İşte sevgili dinleyiciler, şimdi Spor Daima'da o cevapların bazılarını aramaya başlıyoruz. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Canlı yayında az önce okuduğum metin Özkan Pekesen'e ait. Özkan Pekesen programın daimi konuğu ve danışmanı. Hoş geldin Özkan.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Bir diğer konuğumuz telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Talimciler Hoca da hatta. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız?
Sağ ol, bizler de iyiyiz ve sevgili dinleyiciler, Spor Daima programının sizlere ulaşmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu tam karşımda, Sefa Aktan da ana kumandada sesimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem olarak sesleniyorum sizlere. Ahmet Hocam, seninle başlayalım. Az önce Özkan'ın yazdığı, benim de canlı yayında okuduğum metin üzerinden gidelim. Volkan'ın hikayesi, Volkan'ın seçimi, Volkan'ın serüveni, artık hangisini dersen, sende neleri çağrıştırdı?
Yani bu hikayeler biliyorsunuz. Biz burada zaman zaman filmlerden, kitaplardan örnek veriyoruz. O Unutulmaz Sophie'nin Seçimi filmi, hemen Volkan'ın Seçimi deyince öyle bir şey geldi aklıma.
Harika benzettin, evet.
O yüzden ama Özkan Bey hakikaten her zamanki gibi gayet güzel bir metin kaleme almış ve orada yani bir gencin kendi hayatındaki gidiş gelişler içerisinde birilerine bütün bunları sorabilmesi çok önemli bir şey. Çünkü ne yazık ki içinden geçmekte olduğumuz süreç içerisinde bu genç kuşağın kendisine rol model olarak alabileceği ve onlara sorularıyla sorduğu sorulara cevap verebilecek yol göstericiler çok fazla yok. O açıdan bence çok önemli bir işi yerine getirmiş.
Yani Volkan çok doğru bir figürle karşılaşmış, değil mi hocam? Özkan'la karşılaşması.
Evet. Yani çok doğru bir figüre denk gelmiş çünkü sporun içinden gelen, o bütün o süreci çok iyi bilen, işte futbolcu olmak için biraz geç kalmadın mı da başlayan ama daha sonraki spor akademisidir, hakemliktir, başka alanlarda yol gösteren bir doğru bir rol modelle karşılaşmış. Ama Volkan da açıkçası bütün bunları yani kulağının bir tarafına atmamış, çalışmış ve ortaya bir şeyler koymuş. Bence o açıdan çok önemli bir örnek bu. Yani keşke içinde bulunduğumuz ülkedeki gençlerin büyük çoğunluğuna böyle örnek olabilsek ve onlara böyle yol gösterebilsek demek istiyorum.
Ve çok da güzel olan şu sanki, değil mi? Bir kurgu değil bu. Birebir Özkan yaşadığı, evet, bir olayı kaleme alıyor. Hani o eski 70'lerdeki Türk filmleri gibi hakikaten mutlu sonla biten bir hikaye var karşımızda.
Böyle olması daha da keyif verici. Yani çoğu kez biliyorsunuz Türk filmlerinde de hep mutlu sonla bitmez. Daha çok mutsuzlukla biter. Ya da orada birileri hep kaybeder. Hı hı. Burada ise tersi olmuş bence. Çok güzel bir final olmuş. Umarım bundan sonraki hayatında da Volkan çok daha iyi yerlere gelir. Karşımızda böyle onu çok daha iyi bir hakem olarak seyretme şansı elde ederiz.
Sen bir soluklan hocam, bir de Özkan'dan dinleyelim bakalım serencamı, hikayenin arka planını. Sonra buradan Volkan örneğinden yola çıkarak işte o genç çocuklarımıza, gençlerimize neler söyleyeceğimizi zihnimizde tasarlayalım. Aktaracağını aslında yazıyla çok özet olarak aktarmışsın ama mutlaka arka planda söyleyeceklerin de vardır Özkan'cığım.
Bu tür bir olayın içinde olmak, var olmak son derece keyifliydi benim için. Ama ben mesela kendi kişisel hayatımda şunu çok önemsedim her zaman, hı-hı, her dakika. Mesela çocukluğumuzda bize dokunan insanlar oldu. Hı-hı. Yani futbol oynamaya başladığımız zaman mesela bizi motive eden ya da hakikaten bir takım gerçekleri ama bizim yaşımıza uygun
anlatan,
cümlelerle anlatan. Dolayısıyla bir kurgu içerisinde ya yeteneğimizin ne derece olduğunu ya da nereye doğru yönleneceğimizi bizi gerçek, tam bir gerçekçi gözle söyleyen insanları hiç unutmadım ben. Hı-hı. Dolayısıyla hepsi halen hafızamda tazeliğini korur. Dolayısıyla Anıttepe'de spor yaparken, ki Ankara'nın en güzel mekanlarından biridir, orada tabii birçok insanla tanışıyorsunuz. Hı hı. Ligimizde yine bu konuda bahsettiğimiz gibi birçok hakem orada spor yapmaya devam eder. Eski sporcular vardır. Kendimize göre böyle bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Tabii gençlerle de karşılaşıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla şeyi görüyorsunuz yani. Bir gencin bir şey yaparken mesela, hani o yolu daha önce geçtiğiniz için ya da o filmi daha önce seyrettiğiniz için bir takım yönlenmelerdeki yanlışlarını görüyorsunuz. Hı hı. Halbuki buna hiçbir şey de demeyebilirsiniz. Ama yapı itibariyle benim spor sevgimin bir başka türünü Volkan'da gördüğüm için dedim ki Volkan'la konuşmalısın. Hı hı. Ama işte biraz önce söylediğim şey...
Hatta bıktırıcı telefonlarına cevap vermelisin.
Özledim bile bir şeyde söylediğim gibi, hı hı, metinde söylediğim gibi. Dolayısıyla ne yaptığını tam olarak bilen ama bir türlü o asıl yolu bulamayan, hı hı, bir karakterdi. Mesela futbolda bir anda vazgeçmesi beni şey yapmıştı, bir garibime gitti ama şu cümleyi kurabilmişti. Dedi ki gerçekten arkadaşlarımızla antrenmana çıkıyoruz. Artık hocanın demesi bir yana ben de bunun farkındayım ki aynı kalitede değil.
Hmm. Bu net, kişinin kendini tartması.
Bu çok hoşuma gitti. Dedim ki bak birçok insan hayır ben son dereceyim ama benim hakkım yendi gibi dedim bir takım bahanelere doğru gidebilir. Bunu söylemiş olman çok şey güzel. Peki bu kadar çok spor sevgisi ne olacak? Şu şekilde değerlendirilebilir cümlesini yine onun yaşına inerek, onun psikolojisine inmeye çalışarak daha doğrusu vermeye çalıştım. Sonra karşıma bambaşka biri çıktı. O en son konuşmamızda da yani gerçekten duygulandığımı hatırlıyorum ama tabii belli etmedim de bu duygusal da bir an. Hı hı. Dolayısıyla şu geldi aklıma işte nasıl bana küçük bir çocukken kendi kariyerimle yani düşlediğim kariyerle ilgili birileri dokunduysa ve doğru şeyler söylediyse ben de oradan bir rol model alıp buraya bir şekilde benzerini yansıttığım için kendi adıma hiç kimsenin olmadığı ciddi bir zafer yaşadığımı düşündüm. Çok mutlu oldum.
Ahmet Hocam, Volkan'ın yaşadığı, Volkan'ın tırnak içinde başına gelen Türkiye'deki birçok genç insanımız için de birebir örnek teşkil eder mi? Çoğunluk mudur, azınlık mıdır? Ortada bir yerde midir? Tecrübelerin, yılların akademisyenliği, hocalığın neler söylüyor? Neleri bizimle paylaşmak istersin?
Aslında yani bu yaşananlar büyük bir çoğunluğun başına gelen şeyler ama büyük bir çoğunluk sonuca bu şekilde ulaşabiliyor mu? Ondan o konuda çok iyimser değilim. Hı hı. Yani Volkan bu konuda bence doğru bir adresle karşılaşmış olması, hı hı, ve doğru yönlendirilmesi, tabii onu da göz ardı etmenin, kendisinin de azmetmesi ve çalışması. Hı hı. Yani doğru rol modeliyle karşılaşırsınız ama siz gereken çabayı göstermezsiniz ve o az önce anahtar kelimeyi orada Özkan Bey söyledi, yani kendini bilme ve, hı hı, onun üzerinden yapabileceklerinin farkında olma ki böylesi insan tipleri zaten hayatın her alanında bir şekilde başarılı olma noktasında adım atarlar. Yani doğru. O açıdan söylemiş olduğunuz hususta bence etrafımızda çok var. Yani çok fazla sayıda genç var bu böyle. Ama o gençlerin büyük çoğunluğu doğru alana kanalize edilemiyorlar. Ya da bir eksikliğimizi söylememiz lazım. Ne yazık ki bizim özellikle bu altyapılar olarak adlandırabileceğimiz bütün spor dallarında, yani olayın böyle en tepedeki kulüp, müessese kulüpleri, yani büyük kulüpleri kastetmiyorum ama aşağı doğru gittiğimizde daha belki amatörce, daha böyle gönüllülük çerçevesinde yapılabilecek organizasyonlarda ne yazık ki bir hayli mesafe almamız gerekiyor. Asıl sıkıntı bence burada. Yani orada işte o rol modelle karşılaşma, spor yapma alanları, bütün bunlar özellikle bu Türkiye'nin kentleşme süreci hızlandıkça, hmm, ve de o apartmanlaşma dediğimiz olgu hayatımız içine girdikçe giderek azalmaya başladı. Yani işte o eskiden hepimizin aynı dönemlerdeyiz. Mahalle arasında
arsalarda top oynadığımız değil mi?
Sokakta top oynadığımız zaman dolgun araba geçmezdi. Çünkü çok rahat rahat. Çok fazla evet, araba da yoktu. Tabii. Yani öyle olduğu için de bizim jenerasyonumuzun yaşadıklarını daha sonraki jenerasyonlar yaşamadılar. Daha farklı şekilde yaşadılar. O yüzden de bu iş başka bir boyuta doğru kaydı. İşte o başka boyuta doğru kayarken de özellikle dönüllülük dediğimiz ve işte rol modeli meselesiyle karşı karşıya gelme durumu bence anahtar kavramlar. Ne yazık ki burada büyük çoğunluk sıkıntı çekiyor ve o yüzden de Türkiye'nin ben elindeki o genç potansiyeli tamamen sportif alana kanalize edemediğini düşünüyorum. Yani bu konuda yerel yönetimlerinde, merkez iktidarında ama hepimizin de yapması gereken çok şey var.
Yani çok çaba var ama yine de istenilen düzeyde değil diyorsun, öyle mi hocam?
İstenilen düzeyde değil çünkü daha fazla yol kat etmeliyiz. Yani bu konuda daha fazla tesise ihtiyacımız var, daha fazla spor yapacak yere ihtiyacımız var. Hı. Ama bakın bütün bunları şunun için söylemiyorum. Sakın ola ki yanlış anlaşılmasın. Yani bütün bunları sadece işte merkez iktidar yapsın ya da işte belediyeler yapsın falan değil. Bizim spor olgusunu toplumsal hayatın içerisine yerleştiremediğimiz sürece, yani bizler birey olarak da bu yapının içinde ya bizim spor yapmamız lazım. Bunun için de koşulları zorlamamız gerekiyor. Çocuklara, mahallemizdeki çocuklara da bir şekilde onları bu yöne kanalize etmemiz gerekiyor. Üzerine durmadığımız sürece bu iş o kadar kolaylıkla gerçekleşmez.
Sevgili hocam, söylediklerin bana şunu çağrıştırdı. Ankara'da, Çankaya'da işte yıllardır iyi denebilecek koşullara sahip bir sitedeyim ben. Ve ciddi yatırımlar yapılıyor, işte binalar boyanıyor, mantolanıyor falan. Bir gün yöneticiyle bir 2-3 yıl önce dedim ki bunlar çok güzel çalışmalar. Yeşil alan var, blokların altında böyle boş alanlar var. Hani yağmurdan, kardan, rüzgardan etkilenmeyecek 5 blok var. Bu her bloğun altına birer masa tenisi koysak, masa tenisi yalıtımı var, üst katları rahatsız etmeyecek. Bunu böyle genç insanlar işte bir ışıklandırma koysak, geceleri 1'e kadar, 12'ye kadar, 11'e kadar çoluk çocuk, anneler babalar inse oynasak, biz de oynasak ki ben de çok yıllarca ciddi manada masa tenisi de yapmış biriyim. Bunu ne kadar masraf olur o biliyor musun cevabından sonra bu cümlenin devamını getiremedim ben.
Evet, evet.
Yani aslında bugün bir masa tenisinin maliyeti nedir ki? Bir masayı alıyorsun ve üzerinde bir şey yapmadığın, kırıp dökmediğin sürece onlarca yıl sana hizmet ediyor. Yani bir bakış açısında sanki hala bir ihmal var gibi.
Tam da kastettiğim bu zaten. Yani siz çok doğru bir yerden yakaladınız. Yani olay sadece yani tepeden bir takım şeylerin yapılmasıyla bitmez. Aşağıda da insanların o taleplerinin olması, onu yapma arzularının olması gerekir ki bizim o bu metinde geçen volkanların sayısını arttırabilmemiz, onları daha çok toplumsal hayatın içerisinde sporla bütünleştirebilme şansı elde edebilmemiz gerekir. İşte oradan bütün bunlar çıkar.
Ki biz biliyorsun hani her programda vurguluyoruz, bir kıstasımız var biliyorsun, tüm dünyada evrensel bir kıstas. Yani sporun izleyeni mi olmak gerekir, yapanı mı olmak gerekir diye. Spor yapmak ille profesyonel başarılar, madalyalar kazanmak değil, değil mi? Yani her yaş grubunun işte yürüyüşte bir spor, yüzmede bir spor, masa tenisi de bir spor gibi gibi, badminton'da bir spor.
Şimdi burada unutulmaması gereken husus şudur. O sözünü ettiğimiz bütün spor dallarındaki, yani ön planda yer alan, o medyada bize yansıyan ikonlar olarak, spor ikonları olarak dediğimiz insanlar gıpta etkisi, imrenme etkisi yaratırlar. Hı hı. Ama onlar bir yere kadar götürürlerse, tabii, onun ötesine geçebilmenin yolunu eğer ortaya koyamazsanız o hep izleyicilik olarak kalır. Ve izlemek güzel bir etkinlik türü. Buna itirazım yok.
Tabii.
Ama siz bir fiil oynamadığınız sürece, yani oynayan insan olmadığınız sürece o etkinliğin, yani izleme etkinliğinin size çok büyük bir katkısı olmaz.
Edilgenlikten çıkamamış
olursunuz. Edilgenlikten çıkamazsınız. Orada kalırsınız.
Yani şunu böyle müşahhas, yani tuttuğunuz takımın dünya çapında bir golcüyü transfer etmesini mi tercih edersin? Ya da Türkiye'nin her ilinde bir spor okulu açmasını mı tercih edersin diye sorsak vatandaşlarımıza, cevap genellikle ne olur hocam?
Cevap birincisi olur. Yani dünya çapında bir sporcu
Haaland'ı alıp getirip bizim üç büyüklerden birine koysak herkes çok mutlu olur, öyle mi diyorsun?
Çok mutlu olur çünkü ya bize dünya çapında bir futbolcu geldi. Yani bu sezonun başında biliyorsunuz bir ara böyle bir Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer edildiği.
Hala onu medya köpürtüyordu, bakalım ne olacak.
Hala köpürtüyorlar biliyorsunuz. Yani tamam, Ronaldo'nun gelmesi çok büyük bir iştir. Yani gerçekten Türkiye'de de böyle bir futbolcunun oynaması çok büyük bir etki yaratır. Ama o etki sonuç itibariyle yaratacağı etki sadece ekonomik anlamda olacaktır. Evet. Bir de birazcık sizin böyle estetik anlamda görseller olur. Onun dışında bir de tabii tuttuğunuz takıma gelirse rakiplerinizi kızdırma anlamında olur. Ama onun dışında oradan çıkarak yeni Ronaldo'lar yaratabilme şansı size verir mi? Bu hayır vermez.
Orta ve uzun vadede bir getirisi olmaz. Hocam sen bir soluklan bakalım, Özkan bu konuşmalar ışığında nereden dahil olacak?
Şimdi şunu söyleyeyim, biraz önce bir spor tesisinden bahsettim ya. Spor tesisleri bence yani toplumu yani tamamen nasıl bir tabir kullanayım?
Rehabilite eden, sağaltan yerler değil mi?
Fazlasıyla, çünkü bütün bu bahsettiğim işte metinde de geçen diyaloglar ancak böyle yerlerde gerçekleşebilir.
Kötü alışkanlıklar yok.
Ve ben yine böyle konu fazla dışına da çıkmadan bir örnek vereyim. Mesela bir gün televizyonda oturdum, ben şöyle bir şey seyrettim. Japonlara ait kata adında bir spor var. Yani Uzak Doğu sporlarında sadece gösteri amaçlıdır. İşte bir takım kung fu hareketleri yapılır. Aynı anda senkronize yapılması gerekir falan. Şimdi karşıdaki iki rakipten biri Türkiye, biri Japonya. Hı-hı. Şimdi şunu gördüm. Yani dedim, Japonların zaten bu. Dövüş sanatı ya da spor gösterisi her neyse. Fakat biz birinci olduk. Şimdi orada ben gerçekten çok etkilenmiştim. Öyle bir genç nüfus abi, öyle kabiliyetlere sahibiz ki. İşte bu alanlar o zaman devreye giriyor. Biz oraya ne kadar çok kişiyi aktarabilirsek, bakın en kötü ihtimalle sporcu olmalarını falan bırakın, ciddi sporu takip eden insanlar olmaların yanı sıra topluma pozitif karakterler katılıyor.
Tabii.
Çünkü orada dediğin gibi sağaltıyor kendini, bir şekilde bir rahatlama söz konusu, işte bir motivasyon, yaşama karşı bir motivasyon alma, bir elektrik alma durumu var. Oradan çıkan insan pamuk gibi zaten. Ve yaptığı işte ilgili de çok büyük bir keyif alıyor, sosyalleşiyor, o kadar çok artısı var ki. Dolayısıyla o soruyu belki Haaland olarak cevaplarlar ama
Doğrusu
o değildir ki, çünkü çocuklarının da mesela böyle bir alanda, iyice steril bir alanda çok daha farklı bir bireye dönüşeceğini algıladığımız andan itibaren öyle noktalara geliriz ki ben tahmin bile edemiyorum.
Bakış açımızda değişiyor.
Dediğim gibi yalnız Japonlara ait bu kadar da zor bir şeyi oraya sunup oradan madalya alıyorsa bu ülkenin, bu toprağın çocuğu, bununla da futbol olur, basketbol olur vesaire. Yeter ki onlara fazlasıyla bu şey verilsin.
Boks olur, güreş olur, halter olur değil mi?
Hepsi olur. Bakın yani örneğin sen bile ne diyorsun? Bir masa tenisi.
Evet.
Biz mesela belli bir dönemde o kültürü aldık ama mesela yeterli tesis falan o zamanlar yoktu. Şu an işte hepsi gerçekleştirilebilir. Ve çağa uygun o kadar yeni spor aletleri.
Burada Ahmet Hocam'ın dediği de çok önemli. Yani her şeyi de devletten, belediyeden beklemek
ya
gerekmiyor.
Bu biraz
yani,
da sevgi işidir.
Yani bir masa tenisinin maliyeti, bir masa bugün 100 daireli bir sitede nedir yani?
Şimdi bazı sporlar da maliyetsizdir. Mesela iki tane taşı yan yana koyup bir maç yapabilirsiniz dar bir alanda.
Tabii.
İşte masa tenisi de biraz öyle mesela. Düşünürse küçücük bir file, iki tane raket. Yani öyle ağam şağam bir şey de gerektirmez. Tabii. Ve gerçekten insanın bütün her yerini çalıştıran, vücudun her yerini çalıştıran, zekasını kullanmasını, bileklerini, aklınıza gelecek
bir şey. Sosyalleşmeyi sağlayan yani çok önemli bir şey de şu. 1.90'lık biriyle 1.50'lik biri de oynayabilir. Mesela bir baskette bu zordur. Ya da 15 yaşında bir gençle 70 yaşındaki bir yaşlı da oynayabilir. Hani
ve
bu da çok önemli.
Ve siz o 70 yaşın 20 yaşı devirdiğini de görebilirsiniz.
Tabii ki.
Bu zaten izleme keyfini, zevkini en üst noktaya çıkar.
Senin tıpkı Volkan'la yaşadığın diyalog gibi o arada 15 yaş 70 yaştan bir şey öğrenir. Bir görgü, görenek öğrenir. 70 yaş 15 yaşın hangi haleti ruhiyeyle dünyaya baktığını görür.
Arada bir farklı bir muhabbet olabilir yani oyunun dışında.
Tabii.
Oyunun içinde. Oyundaki herhangi bir hareket başka bir şey
çağrıştırır.
O arada
bir komşu elinde çay tepsisiyle gelebilir. Yoruldunuz alın bakalım çaylar,
i̇şte
kekler.
Bakın.
Hayal mi kuruyoruz Ahmet Hocam?
Yok, hayal kurmuyorsunuz aslında. Bütün bu söylediklerimiz, az önce Özkan Bey'in anlattıkları da spor sosyolojisi açısından bakıldığında işlevselci yaklaşım vardır. Yani o yaklaşım sporun toplumsal hayatın yapıştırıcısı olduğu, çimentosu olduğundan bahseder. Çünkü burada küçük yaşlardan itibaren çocuklara, gençlere toplumsal hayata uyum sağlama, kurallara uyma ve özellikle bir bütünün parçası olma özellikleri aşılanır. O yüzden de yani o spor sahasının böylesi özellikleri var. Yani anlattığımız işte çayla gelen komşular, orada su getirenler ya da orada onu izleyenler ya da orada dönen muhabbetten bile gençler çok şey öğrenme şansı elde ederler.
Harika,
yani
tabii.
Oynayarak sosyalleşirler. Hı-hı. Ve oynayarak sosyalleşerek bu çocukların hepsi belki sporcu olmayabilirler. Milli sporcu olmayabilirler. Bir takıma yükselmeyebilirler. Ama bu çocuklar İyi birer insan olma özelliğini orada edinmeye başlarlar. Asıl önemli olan yerde nokta da burasıdır.
Yani mutlu bir genç olarak başlarlar ve iyi bir insana evrilirler.
İyi bir insan olma. Yani toplumsal hayatın içerisinde böyle katılabilmeyi öğrenirler. Burası çok mühimdir. Yoksa geri kalan her şey geçicidir. Yani gayet iyi biliyoruz. Bütün bu rekorlarda kazanılan madalyalarda
transferlerde değil mi?
Ama
tabii.
İyi insan olmak asıl olan şey budur.
Çok doğru.
Hemen bir ekleme yapayım.
Lütfen.
Mesela gene aynı jenerasyonuz dedik ya. Hı-hı. Bir dönem işte bizim oturduğumuz mahalleye bir şey yapıldı. Bir basket potası yapıldı. Hı-hı. Fakat yani karşılıklı iki potanın olduğu bir park yapıldı kısacası. Hı-hı. Fakat biz bundan bir haberdar olmadık. Bir çok kısa bir süre sonra öğrendik. Sonra oraya bir akım başladı. Hı-hı. Bakın mahallenin tamamen kültürü değişti. Ve ben orada birlikte akşam gece yani nereye geceye varan saatlere kadar basketbol oynadığımız arkadaşlarım içinden yıllar sonra şunu düşünmek aklıma geliyor. Tam da o beyaz gölgenin olduğu hani bahsettik ya, o dönemde. Orada kiminle basketbol oynadıysam biraz önce söylediğim şey benim çok dikkatimi çekti. Topluma pozitif karakterler taşındı. Hı-hı. Yani basket oynadığım arkadaşlarımdan bir tanesi beyin cerrahı oldu. Bir başkası bir taksi şoförü oldu. Bir başkası bir ziraat mühendisi oldu. Ama hep iyi insanlar. Hep hayatlarında
yaptıkları
bir takım
işten haz alan.
Haz alan ve kendilerine bir çizgi çizebilen insanlar oldu. Ben mesela futbolcu oldum. Daha sonra antrenör oldum. Ve aynı grup içerisinde birincilikte Türkiye Basketbol birinciliğinde koçluk yapan arkadaşım oldu. Hmm. Bakın bütün bunların sebebi o iki karşılıklı potaydı. Çünkü biz oraya gittiğimiz andan itibaren derslerimiz okulumuzun dışında bambaşka bir aktivite.
İstersen bütün bunların vesilesi diyelim. Çünkü sebebini biz Türkçe'de genellikle olumsuz anlamda kullanıyoruz. Bütün bunlara vesile olan diyelim.
Vesile olan evet.
Değil mi? Hocam Özkan'ın verdiği örnekler çok güzel değil mi? Doğru değil mi? Tam aslında senin de alanın yani bu spor sosyolojisi, psikolojisi.
Tam yerine oturuyor. Çünkü gerçekten de bütün bunlar üzerinden, yani az önce Özkan Bey'in söylediğini biz de ben de çocukluğumda patlıcan tarlasının futbol sahasına çevrildim. Orada saatlerce, özellikle cumartesi pazar günleri bütün mahallenin, mahalleye gelenlerle beraber futbol oynadığımızı ve aynı Özkan Bey'in saydığı gibi aramızdan avukatı, işte psikoloğu, sosyoloğu, farklı alanlardaki yılın insanı çıktığını gördüm. Yani o yüzden hakikaten buralar öğrenme alanları aynı zamanda ve karşılıklı temas alanları. Yani burada toplumsal hayata dair bir şeyleri öğrenirsiniz. Ve burada öğrenmediğiniz takdirde ve burada o bütün o enerjinizi harcamadığınız takdirde gayet iyi biliriz ki burada atılmayan enerji toplumsal hayatın içinde farklı noktalarda bu sefer çok daha tehlikeli boyutlara varabilir. Şiddet dediğimiz ya da suç dediğimiz duygularla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden de spor yapılması demek, toplumsal hayatın içerisinde sporun arttırılması demek, özellikle genç jenerasyonun bir takım kötü alışkanlıklardan, suçtan da uzaklaştırılmasına vesile olması demek.
Bütün bunları da absorbe eden bir tarafı var işin, değil mi?
Böyle bir özelliği vardır.
Hatta bir aşama daha gidelim hocam. Koruyucu hekimlik tarafı var. Yani spor yapan insanlar nispeten daha sağlıklılar. Onların ülkenin sağlık harcamalarına yükleri bile azalıyor. Yani
kesinlikle haklısınız. Çünkü bu sayede siz oraya gelecek olan insanların şeyini azaltmış oluyorsunuz. Yani açık söyleyeyim, ben futbol oynamış olmayla ya zamanda o spor yapmış olmanın en büyük etkisi bana hayatım boyunca sigara kullanmamak oldu. Hmm. Yani bu da çok önemli bir artı sağlıyor bana.
Çok
yani
doğru.
Geldiğim yaş itibariyle ben hala bir benden çok önceki yaş grupları düzenli ilaç kullanırken ben hala bir ilaç kullanmıyorum.
Maşallah diyelim. Bunlar hani niyetler değil, tamamen sayısal veriler yani, değil mi
tabii,
hocam?
Tabii tam da onu söylüyorum. Yani mesela benim yaş grubumda dediğim gibi tansiyon, şeker, kalp, yığınla hastalık olabilme, hareket, çünkü hareketi ben orada aldım ve hala hayatımın içinde mutlaka yürüyüşü barındırıyorum. Yani ben gün içerisinde en az 6 bin adım, hatta 10 bin adıma kadar yapmayı sürdürüyorum. O hareketimi devam ediyorum ve bu önemli bir parça. O bana çocukluğumdan almış olduğum o eğitimin parçası.
Çok
ama
önemli.
Bütün bunların ötesinde şunu söyleyeyim, yani o spor sahası, hakikaten spor sahasını böyle görürsek çok daha önemli olduğunu fark ederiz. Spor sahasında çünkü hepimiz eşitizdir. Yani az önce verdiğiniz örnek bence çok önemli orada. Yani farklı yaş gruplarından bir arada oynayabilirsiniz. Tabii. Birlikte o hayatın akışı içerisinde anı paylaşabilirsiniz. En güzel olan kısmı da orasıdır. O anı paylaşabilmek.
Aslında bir bakış açısıyla da bir nevi taraftarlığın da iz düşümü, değil mi? Yani bir tuttuğunuz takımda işte farklı meslek grupları, farklı hiyerarşik pozisyonda olan insanlar gol attığında nasıl birbirlerine sarılıyorlar? Hangi bakış açısına sahip olup olmadıklarına bakmadan, değil mi?
Tam da onu, oraya da gelir. Orası da zaten bunun beraberinde ilerlediğinde daha farklı gelir. Yani futbolu ya da diğer spor dallarını bilen insanlar, zamanında oynamış ve o sahanın olup bitenleri anlayan insanlar, mesela tribünlerde gittikleri zaman da kaçan bir gole ya böyle de vurulur mu falan kolay kolay söylemezler. Çünkü vurulabileceğini bilirler. Yani ben oynadığım dönemde de gördüm. Yani kale çizgisi üzerinden topun avuta gittiğine şahitlik ettim ben.
Defalarca,
yani o yüzden
tabii.
Olmayacak şeyler değil bunlar. Ve hayatın içinde olan şeyler. Hayatın içinde ne varsa orada da var. O yüzden de sporu böyle görebilirsek eğer, Volkan'ın tercihlerinin aslında hepimiz açısından çok önem arz ettiğini ve bütün bunlara doğru kanalize olmanın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliriz.
Hocam çok dolu dolu, çok ufuk açıcı bir program oldu bence bu haftada. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için.
Ben teşekkür ederim.
30 dakikayı yine su gibi akıtarak geçirdik. Haftaya yine bir başka pencereden bakmaya çalışırız. Sağ ol, var ol, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Sağ ol. Özkan'cığım, sana son bir 20 saniye veriyorum, sonra ben veda için söz alacağım.
Sözün sonunda eğer bu kadar kısa bir süremiz varsa şunu söyleyeyim. Yani
5 saniyeyi de bu cümleyle yemiş oldun, evet.
Spor üzerine insanlar düşünsünler ve zaman buldukları herhangi bir anda spor yapsınlar. En azından bir yerden bir yere yürüyerek.
Şöyle gitsinler. Bir cümle yok değil mi? Spor yapmaya hiç vaktim yok diye bir cümle yok.
Elbette var ama şöyle bir cümle mecburen kuruluyor. Çünkü bu söze yer var. Yürüyebilirsiniz. Kısa mesafelerde olsa.
Yürüyebilirsiniz. Evin içinde kolunuzu indirip,
evet,
kaldırabilirsiniz.
Ve karşılığını mutlaka göreceksiniz.
Alırsınız. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz, veda ediyoruz sizlere. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Haftaya yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından seslendik sizlere. Haftaya bir başka başlıkla, spor odaklı bir başka başlıkla birlikte olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.